Ayrım 6.
Yarın, yarın diye mırıldandı. Yarın erken. Hem işte yarın pazardı. İntikamını alırken bütün bu muzaffer düşmanların bir pazarlık zevk ve keyiflerini bozacaktı. Aşağıya indi. Ellerini ve yüzünü yıkadı. Ceketini giydi ve kapıyı kilitleyerek dışarı çıktı. Pususunun muharebe edileceği sevgili yurdunun etrafını bir gözden geçirdi. İki tarafı da yalıydı. Öndeki bahçenin bir kapısı vardı. Başka kaçacak yer yoktu. Ah, anlayacaklardı. Göğsü kabarıyor, heyecan ve sevinçten nefesi daralıyordu. Depoya doğru yürüdü. Yalnız kalmak, kapılarda gezmek planını zihninden daha ziyade genişletmek istiyordu. Abdülhamit'in köşkünü geçti. Filoka'nın kahvesinde tatil esvapları giymiş Yahudiler oturuyorlardı. Orasını da geçti. Uzun Ali'ye giden şoseyi takip etti. Bir yokuş çıktı. Zavallı Türklerin yeni yapıp bitiremedikleri büyük ve muhteşem ziraat mektebini uzaktan görüyordu. Yolun kenarına oturdu. Akşama kadar orada kaldı. Yalıya girdiği zaman adeta ortalık kararmıştı. Odasına çıktı. Sevgili silahını tekrar eline aldı. Ve öptü. Eğer o olmasaydı, yarın nasıl intikamını alabilir? Nasıl Türklüğün ölmediğini, Türk olduğunu bilen Türklerin hala dünyada bulunduğunu düşmana gösterecekti. Bu mukaddes aleti doldurdu, boşalttı, dipçiğini omzuna koydu. Dışarıda muhtelif yerlere nişan aldı, tetiği çekti. Sarı kılıfta, kalın ve tırtıllı kayakasında, menekşe renginde namlusunda öyle asil ve necip bir güzellik vardı ki, Primo ona bakmakla doyamıyordu. Gece lamba yakmadı. Elinde silahı hep odasında gezindi. Yarını, yarınki muzafferiyetini düşünüyordu. Artık düşmanlar demesinler ki 500 senedir Türklerin elinde duran Selanik'i aldık da bize silah atılmadı. Ve bir Türk çocuğunun nasıl bir kahraman olduğunu görsünler. Kendi kendine kumanda verir gibi şimdi yatalım dedi. Evet, yarın erken kalkmak lazım geliyordu. Hem kuvvetli bulunmalıydı. Onun için geceyi uykusuz geçirmemeli, yatmalı, yorgunluğu çıkarmalı, sabaha çelik gibi uyanmalıydı. Aşağı indi. Yüzünü yıkadı, odasına geldi. Yatağına girdi. Rövelverini de koynuna aldı. Yorganı üzerine çekti. Ah, mümkün olsa da beni yarın Türklüğün vazifesini ifa edecek olan bu mukaddes silahla beraber gömseler, diye düşündü. Aklına mezar ve toprak geldi. Orası kim bilir ne kadar karanlıktı. Tıpkı derin ve susuz bir kuyu gibiydi. Ölüm. Ama bu eskilerin, ihtiyarların, namussuzların, alçakların, kamiyetsizlerin, Yahudilerin, kadınların ve korkakların sandıkları gibi müthiş ve korkunç bir şey miydi? Hayır, hayır. Mektepte edebiyat muallimi, cahilleri o kadar korkutan bu ölümün latif bir rüyadan başka bir şey olmadığını söylemişti. Latif bir rüyayla derin bir uyku. Bir uyku ki ezeli. Artık ondan uyanılmaz. Halbuki hayat, ferdi hayatın hiç ehemmiyeti yoktu. Çünkü bir insan ne kadar çok yaşasa 70, nihayet 80 sene yaşayabilirdi. Ölüm mutlak ve muhakkaktı. Ondan iştinap mümkün değildi. Umumi ve milli hayata gelince, mesela Türklük, dünya durdukça binler, yüz binlerce sene Türklük âli ve muhteşem yaşayabilirdi. Asıl işte bu milli hayatın ananatıyla, mukaddesatıyla, adetleriyle, şanlarıyla, şöhretleriyle, hasılı tarihiyle bir ehemmiyet ve kıymeti vardı. Yoksa bir insan 70 sene miskin, esir ve rezil yaşamakta iftihar edemezdi. Lakin büyük bir millete, şanlı bir kavme, âli bir vatana mensup olmak ve onun yolunda ölmek. İftihar olunacak şey buydu. Yine edebiyat mualliminin, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış diye verdiği izahatı hatırladı. Ferdi ve fani hayatta ancak bir saadet, bir ümit, bir iftihar vardı. O da ismini tarihe geçirmek. Bizden sonra gelecek kavimdaşlarımızın dimağında bir iz bırakmak. Unutulmamak. Bu nasıl olurdu? Babası söylemiyor muydu? Gayet büyük bir şey yapmakla. Herkesi hayretten şaşırtacak bir kahramanlık, dehşetli bir cesaret göstermekte. İşte büyük Türklük için o ehemmiyetsiz, kıymetsiz ferdi hayatını feda edecekti. Bu kıymetsiz, muvakkat hayatı saklasa ne olacaktı? Hakaretler, küfürler, tokatlar, lanetler içinde ihtiyarlayacak, nihayet bir gün hasta ve kuvvetsiz yatağında bir bunak ve iğrenç bir koca karı gibi gebermeyecek miydi? O vakit onun ismini tarihler yazar mıydı? Hayır, asla. Ve böyle bir erkek ölümünün dünyada birçok atların, eşeklerin, köpeklerin ölümünden ne farkı vardı? Birçok atlar, eşekler ve köpekler doğuruyorlar, yaşıyorlar, ölüyorlardı. Ama hepsi büyük ve içtimai bir hayata malik olmadıklarından ölümleriyle beraber unutuluyorlardı. Kim bilir dünyadan ne kadar at, eşek, köpek geçmiş ve tarihte hiçbir nam bırakmamışlardı. Halbuki kahramanlar öyle miydi? 4000 sene evvelki bir kahramanın metiyesi bugün okunuyordu. Primo bunları düşünüyor, gözlerini kapıyor ve sevgili Mazer Rovelver'ine daha sıkı sarılıyordu. Uyudu, birçok rüyalar gördü, dumanlı ve seraplı rüyalar. Al ve sıcak kanlara bulanmış geniş vadilerden, milyonlarca düşman leşiyle dolmuş muharebe meydanlarından geliyor, sarp uçurumlarda beyaz bir atı oynatıyor. Sonra geceler, şarktan, Turan tarafından bir hilal mavi göğe yükseliyor. İçinde mini mini bir yıldız var. Primo hayretle bakıyor. Ayaklarında bir ıslaklık. Eğiliyor. Bir de görüyor ki dizlerine kadar kan içinde. İşte bu Türk düşmanlarının kanı. Koca bir göl olmuş. Kırmızı ve nihayetsiz bir göl. Semadaki ayın ve yıldızın hayali üstüne aksediyor. Ah, bayrağımızın canlısı. Asıl bayrağımız, mukaddes bayrağımızın mücessem manası. Gençliğini Makedonya'da geçirmiş eski bir zabitin hatıra defterinden. 30 Teşrinisani 1319 1903 Pirbeçili. Bu sabah şiddetli bir baş ağrısıyla uyandım. Hava çok soğuk. Islanmış keten çadırın üzerine düşen yağmur damlaları gizli ayak sesleri gibi tuhaf bir gürültü çıkarıyor. Bana intizamsız adımlarla sisler içinde ilerleyen perişan bir tabur tahayyül ettiriyor. Okumak istiyorum. Bavulu açmaya üşeniyorum. Masa yok, sandalye yok. Zaten yatağın üzerinde okuyamıyorum. Bağdaş kurmak yahut yüzük oyun yatmak lazım. Bu iki vaziyette beni yoruyor. Arkası üstü uzanıyor, kabus içinde başıma geçip de yavaş yavaş büyümüş bir şeytan külahına benzeyen çadırın kirli, çentikli direğine bakıyorum. İstanbul'dayken muharrir George Kurtline'ın romanlarını okuyarak tasavvur ettiğim o çapkın, neşeli, gamsız hayatı askeri için satın aldığım meşte orada asılı. Sırma püskülüyle mahzun, müteessif bana bakıyor sanki. Zavallı genç sahibim demek istiyor. Vaka sana da acıyorum. Lakin beni niçin o zengin, o muhteşem camekandan ayırdın? Pazarlık bile etmedin, ne istedilerse verdin. O vakit ben senin şıklığından, beni intihap etmendeki zevk için aslığından ne ümitlere düşmüştüm. Halbuki şimdi neredeyiz? Haşinçalılar parmaklığımı insafsız çizgilerle bozdu. Bu tahammül olunmaz rutubetlerle küflenen kabzemin altından parlak siperine güzel çehreler, mesut, kibar, nezih muhitler aksedecek sanırdım. Onların yerine kayalar, çalılar, dağlar, ormanlar, harabeler aksediyor. Her gün nazik bir elle silineceğimi ümit ederken kadın çamur tabakaları günlerce üstümde kalıyor. Bu sessiz şikayeti görmemek için gözlerimi kapıyorum. Karanlık, karanlık. Bu sebepsiz ağlamak hissi veren yorgunluk, mütereddit yağmur damlaları. Kanunu evvel 1319, 1903. Acaba hayale benzeyen bir hakikat yok mudur? Olsaydı mutlaka saadet de olacaktı. Dün bunu uzun uzadıya düşündüm. Arkadaşlarımın hepsi memnun. Yalnız ben meyus. Neden? Bu sefaletten, bu perişanlıktan. Ben mükemmel, muntazam, şık bir ordu istiyorum. Fakat hakikat hayalin o kadar zıttı ki. Aralarındaki fark ölüm kadar, karanlık ölüm kadar derin. Kanunu evvel 1319, 1903. Bugün yine çadırımda arka üstü yatıyor, dalga geçiyordum. Agah usta kara göz gibi başını içeri uzattı. Rahatsız etmez miyim? Buyurun dedim. Bu adam taburun tüfekçisidir. Niçin bilmem, sakalı olmadığı halde yüzünü kara göze benzetiyordum. Dişleri yok. Birkaç defa mütemadiyen 25 sene evvel Zeytinburnu'nda nasıl bir rakı içtiklerini, nasıl güreştiklerini anlatıyor. Teklifsizce yatağımın kenarına oturdu. Tabakasını açtı. Yapılmış sigaralardan bir tanesini bana uzattı. Teşekkür ederim, içmem. Sigarasını cebinden çıkardığı çakmakla yakarken ağzının müstesni karanlığını gösterir çirkin bir tebessüm içinde. Anladım, şampanya istiyorsun dedi. Ama o burada yok oğlum. Nasıl, gelir misin akşam çadıra? Birkaç tek atalım. Ben yine reddettim. Teşekkür ederim, mazur gör. Sonra bu ihtiyar karagöz taşralarda otura otura değişmiş garip lügatta bir İstanbul şivesiyle bana nasihat vermeye başladı. Nasihatlerinden daima çirkin olan o tahammül olunmaz hakikati hissettim. İstırabın, teessüfün faydasız olduğunu, muhite uymak lazım geldiğini, gülüp eğlenmeyi, çok düşünmemeyi, hiçbir şeye ehemmiyet vermemeyi tavsiye ediyordu. Diyordu ki, kısmetin yokmuş, Erkan-ı Harp olmamışsın. Artık büyük yerleri, hele İstanbul'u bütün bütün unutmalı. Akşamları birer tek atmalı, ense yapmalı, gülüp oynamalı. Bu ne sanki? Aynaros papazı gibi çileye girmek. Yazık, gençliğine acıyorum. O gittikten sonra düşündüm. Söyledikleri doğru değil miydi? Evet, doğru değil miydi? Bu akşam tüfekçinin çadırına gideceğim. Kanun-u Sani 1319-1904. Birbirine benzeyen, vakasız, boş günler kadar insanı bitiren bir azap olamaz. Neyse, yarın memuriyet çıktı. Velmefçe taraflarına gidilecek. Sıram olmadığı halde binbaşıya rica ettim. Ben tayin olundum. 21 Kanun-u Sani 1319-1904 Babina. 10 gündür dolaşıyoruz. Sonbaharla sararmış harap ormanları aradık. Komitelerin erzak ambarlarını, yemek pişirmek için yaktıkları ateşlerin küllerinden başka bir şey keşfedemedik. Galiba kış geldiği için hepsi kaybolmuşlardı. Nihayet kumandan silah taharisine karar verdi. 2-3 köyden nasihatle, tazdikle 150 kadar silah bulduk. Bunlar merkeze gönderildi. Şimdi ben müfrezemle beraber burada kaldım. Belki bu taraflarda bir çete var. Çok soğuk. Çadırda barınmanın imkanı yok. Askere geniş bir yer tuttum. Kendim de köyün gene tüccarı, yani bakkalı, aktarı, tuhafçısı, meyhanecisi, hasılı her şeyi olan Bulgar'ın dükkanının üzerindeki yıkık evde oturuyorum. Ne kir, ya Rabbim, ne pislik. Yattığım odanın yalnız bir penceresi var. Ocağı, tavanı sanki kömürden yapılmış gibi simsiyah. Kapıyı tutmaya iğreniyorum. Lamba yok. Fena kokulu, yağlı bir is çıkaran teneke bir kandil. Sarı sönük bir ziya neşrediyor. Vücudum, zihnim yorgun, düşünemiyorum. Bulunduğum yer, mevcudiyetim şimdi bana galat bir hayal, korkunç bir serap, karanlık bir kabus geliyor. İsim verilemez bir ıstırap duruyorum. Sanki bir kabir azabı. Keşke yanımda bir kitap alsaydım. Konuşacak kimse yok. Uykum da gelmiyor. Ne yapsam? Yazı yazıp vakit geçirmeyi düşünüyorum. Lakin ne yazayım? Limam boş. Yalnız işitiyor, yalnız görüyorum. Aşağıda ev sahibinin domuzları var. Ara sıra öyle çirkin, öyle şiddet bağırıyorlar ki boğazlıyorlar sanıyorum. Bu vehimle gözlerimi kapayınca iri kan damlaları halinde mor kırmızı lekeler önümde uçuşmaya başlıyor. Alnımın sol köşesinden kulaklarıma doğru mahiyeti müphem bir hararet yayıldığını duyuyorum. Bir ses. Evet, bir kadın sesi. İşte yazıyı bırakıyor. Kulak kabartıyorum. Çok uzak değil, fakat ne hoş bir hava, ne muntazam, ne müessir. Kanun-u Sani 1319-1904. Bu sabah kalktım, hava buz gibi. Kaputumu giydim. Aşağıdan daha ateş getirip ocak tutuşturulmamıştı. Çavuş tekmil haberini getirdi. O çıkınca üşümemek için dar odanın içinde gezinmeye başladım. Ocaktan pencereye, pencereden ocağa gidip geliyorum. Kafam tersine kapanmış, tunç bir havan gibi ağrıdı. Karanlıktı, bomboştu. 6 ay yaşadığım sevgili İstanbulcuğumu, Fener yolundaki aydınlık, temiz rahat köşkümüzü düşünüyor, fakat tahayyül edemiyordum. Acaba tabur merkezine yeni posta geldi mi? Birkaç haftadır annemden mektup alamadım. Buraların sütü bile sarımsak kokuyor. Kahvaltı için peksimeti her şeye tercih ediyorum. Böyle Fener yolunu, peksimeti, annemi, sarımsağı, güzel İstanbul'u, sütü düşünerek ne kadar dolaştım bilmiyorum. Dükkancının şiddetli soğuğuna inat, yazmış gibi yarım çıplak dolaşan sıska çırağı gelip ocağa tutuşturdu. Ben pencerenin içine oturdum. Burası adeta bir cumba. Duvarın kalınlığı bir metreye yakın. İki tarafta kurşun kalemle yazılmış birçok yazılar var. Silinmemişleri okumaya başladım. Burada yatanların hemen hemen hepsi benim gibi meyusmuş. Hepsinin ruhunda bir dağ üstü lav sıtması varmış. Söke kasabanın camii Atik mahallesinden Mehmetoğlu Recep 3 gece bu kafir yerde yatmıştır. Bunu yazan bir muhalif rüzigar. Kendi gitti, ismi kaldı yadigar. 8 sene sonra istibdal tezkerelerimiz geldi. Yolunu unuttuğum köyüme dönüyorum. Darısı hemşerilerimin başına. Dar-ı dünya bir müzeyyen hanedir. Nakşını aldanmamak merdanedir. Bu da geçerli yahu. Dün gece Çakalarof'u sardık. Tuna'da çırpar bezini. Kim sarmaz Bulgar kızını? Kıble ocağın sağ köşesidir. Burada misafir kalacak din kardeşlerimin malumu olsun. Dün Kavaklı Orman'dan göğsünden vurulan mülazımımız İrfan Efendi bugün saat 3:30-10 geçe burada vefat etmiştir. Doktor yetişemedi, Allah rahmet eylesin. Daha birçok isimler, tarihler, maniler, beyitler, boş kağıt bulamayan bölük emirlerinin yeni okkadan eski okkaya tahvil hesapları. Bu pencerenin içi adeta bir kitap. Bunları okurken sanki ruhumun bugünkü hummasını okur gibi oldum. İnsanlar ne kadar birbirlerine benziyor. Nefer, onbaşı, çavuş, zabit, buradan kim geçmişse hepsinin arasında bir elem akrabalığı var gibi. Dışarıda bir gürültü oldu. Baktım. Alçak bir duvara, ayrılmış komşu bahçede, kapısı açık ahırın siyah çatısına dayanmış tahtalar rüzgarla devrildi. Köylü olduğuna gözlerimin inanamayacağı bir kız. Kumral, güzel, iri, kuvvetli bir kız ahırın solundaki taraçadan bakıyor. Beni gördü, kaçmadı. Hatta dikkatli dikkatli baktı. İşte 6 aydır ilk rast geldiğim güzel. Fakat ne iri, ne canlı, ne taze, ne saf bir güzellik. Doya doya bakıyorum. Hem şu satırları yazıyorum. Şubat 1319, 1904. Hayat uykuysa aşk onun rüyasıdır. İşte en büyük hakikat. Ne yeisim kaldı, ne kederim. Canlandım, iştahım açıldı. Gezmek, dolaşmak istiyorum. Bugün çıkıp köyün Türkçe bilen Bulgarları ile görüşeceğim. İnşallah beni buradan çekmezler. Merkeze yazdım. Beni değiştirmeyin dedim. Artık boş zamanlarımı, zaten bütün zamanlarım boş, hep pencerenin içinde geçiriyorum. Galiba duvarlardaki yazılara ben de birkaç satır ilave edeceğim. Fakat bu ne bir şikayet, ne de bir ah olacaktı. Tatlı, temiz, asude, bedi bir hatıra. Taraçadaki güzel, iri şen kızla uzaktan bir sevişme. Onun ismini bile bilmiyorum. Dükkan sahibine, çırağına da sormadım. Hem sorsam ne fayda? Onu bilmem. Fakat bir takım kayıtlar beni sımsıkı bağlamış. Harbiye Mektebi'nin 2. sınıfında ceza kanunu okutan bir hocamız vardı. Faziletli olmak insanın elinde değildir. Fakat kim isterse namuslu olabilir. Bu ihtiyari bir şeydir derdi. Onun fikrince kim gizli yaptığı şeyi aleni yapıyormuş farz ederek ceza kanunnamesinin maddelerini hatırlarsa namussuz olmasına imkan yoktu. Lakin fazilet içeriden gelen bir şeydi. Buna zorla sahip olmaya çalışmak riyakarlık olurdu. Bir insanda fazilet varsa vardı, yoksa yok. Arzuyla fazilet elde edilemezdi. Ben şu pencerenin içinde dükkancının koyduğu kirli koyun pöstekisine bağdaş kurmuş, ruhumu tahlil ederken hiç fazilet sahibi olmadığımı acı acı duydum. Çünkü, evet ne fena şeyler düşünüyorum. Bu kızı zorla kaçırmak, onunla beraber kaçmak, ta Amerika'ya. Başka ufuklar, başka hayatlar tahayyül ediyorum. Yeni bir dünyaya doğmuş gibi. Artık ne anam, ne babam, ne evim, ne vatanım kalacak. Demek esasen ben bir serseriyim. Hep arzum kaçmak, kayıtlardan kurtulmak, vatanı, aileyi ebediyen terk etmek, bir aşkla bilinmez alemlerde yaşamak. Fakat bu iştiyakların kuvveden fiile geçirilmesini, hocamızın tavsiyesini hatırlayarak ceza kanunnamesinin maddeleriyle karşılaştırınca nefsimden utanıyorum. Bir Bulgar kızı kaçırarak gayil içinde bocalayan zavallı devletin başına yeni bir müşkilat çıkarmak. İş görecek, vatana hizmet edecek çağımda orduyu bırakmak, ateşten, müsaademeden, harpten kaçmak. Artık tabii kurşuna dizilmemek yahut bir alçak gibi hapishanelerde sürünmemek, tahkire uğramamak için memleketime de dönmeyeceğim. Sevgili annem gözyaşları içinde benim hayalimi arayarak ölecek. Babam akrabalarına, dostlarına karşı benim hıyanetimden utanacak. Kimsenin yüzüne bakamayacak. Bunları düşünürken gözümü taraçadan çeviriyorum. Simsiyah ocağın içinde çıtırdayan ateşlere dalıyorum. Evet, namuslu olmak insanın elinde. İşte ben de ne kızı kaçıracağım, ne de hatta onun ismini öğreneceğim. Yüzüne bile bakmayacağım. Fakat hep bunları hesapsız, muhakemesiz yapabilsem, niçin bende ahlakın esası olan fazilet yok? Niçin daima vurmak, kırmak, kapmak, karşı gelmek, öldürmek, isyan etmek isteyen bir temayülle yaşıyorum? İlk terbiyemin tesiri mi? Çünkü çocukluğum inzibatsız bir çiftlikte geçti. Bir takım yarım haydutlar içinde büyüdüm. İstanbul. Ah, o kadar sevdiğim güzel İstanbul. Mektepler, zengin kibar akrabalarımın incelikleri, varlığıma nihayet kalın bir yaldız tabakası çekmiş. Erkan'ı harp sınıfına, ayrılmamaklığıma sebep de huşunetim. Bir arkadaşımı fena halde dövmüştüm. Bu duyuldu. Hapis yattım. Ahlak numaram kırıldı. Bütün ümitlerim boşa gitti. Fakat işte iri kız kendisine bakmadığıma, arkamı döndüğüme kızıyor. Avazı çıktığı kadar beni pencereden gördüğü zaman söylediği havayı haykırıyor. Naş, naş, çarigrat, naş, raz, va, tri. Ben eşkıya takibine, eşkıyaya dair haberler edinmeye memur genç zabit neler düşünüyor, nelerle uğraşıyor, neler yazıyorum. Evet, taraçadaki kızla işi azıttık. Ben artık soğuğa, rüzgarı aldırmıyorum. Penceremin camını da kaldırdım. O sustuğu, her vakitki neşeli şu havasını söylemediği zaman ben ıslıkla Pire do Riviera'yı çalıyorum. Ah, Bulgarca birkaç kelime bilsem de seni seviyorum. Seni kapıp karlı dağları aşmak, uzaklara kaçmak istiyorum diye şansonluğumla bir gülfecik düşsem. Ne müsait kız. Bana tuhaf tuhaf gülüyor. Eliyle manasını anlamadığım işaretler yapıyor. Dişiyle erkeği niçin bir hudut, din filan ayıramıyor. İşte o hazır. Ceza kanunnamesinin maddeleri ezberimde olmasa bizi ayıracak başka bir kuvvet yok galiba. Milli esvabını vücudunda ne güzel yaraştırıyor. Kumral saçları o kadar çok, o kadar uzun ki bütün sırtını kaplıyor. Dürbünle de bakıyorum. Keskin mavi gözleri sürmeli gibi. Dürbünle kendisine baktığımı görünce galiba daha ziyade seviniyor, çıldırıyor, gözlerini süzüyor, daha ateşli, daha fettan bir neşeyle aykırıyor. Naş, naş, Çarigrad, naş. Aman ya Rabbi, ya kalçaları? Ben İstanbul'da hiç kalça güzelliğine dikkat etmemişim. Eski sanat eserlerinden kalma bir granit heykel gibi. Taraçanın kenarına daima sağ kalçasını kabartarak dayanıyor. Yün çoraplı güzel kadın bacaklarını nihayet bulmaz milli çorabını örerken uçları ince parmaklı, işten biraz esmerleşmiş kuvvetli pençelerini hep dürbünle seyrediyorum.